Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Tarih Boyunca Polis Kışkırtmaları. Yazarı Bernard Thomas. Özgün adı Le Provocation Policier. Çevirmeni Ali Avni Öneş. Türü inceleme araştırma. Koza Yayınları, 1. baskı, Eylül 1975. Bu kitap 480 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Amerika Birleşik Devletleri. Grev kırıcı 14 kişi işverenlerin milis ajanları tarafından öldürüldüler. Rusya. İçişleri Bakanı gizli polisin en yetenekli bir ajanı tarafından öldürüldü. Fransa. Polis müdürlüğünde anarşist bombaları imal edilmektedir. Yoksa çağdaş bir toplum bir polis ülkesi haline sokulmadan yönetilemez mi? Thomas böylece zamanımız polisinin iç yüzünü de açıklamaktadır. Bir anda kışkırtıcı ajan gibi tehlikeli bir rolü kabul eden huzursuz ve endişeli kişilerin özel yaşamlarına girmekteyiz. Thomas eserinde Vidocq'tan Himmler'e kadar uzanan ve toplumların geleceklerini onları kışkırtarak değiştireceğini sanan bu insanların, yani büyük polis şeflerinin etkin portrelerini güçlü bir anlatımla çizebilmiştir. Bu eser biz vatandaşları da ilgilendiren soruları ortaya atmaktadır. Çağdaş toplum bir polis ülkesi haline getirilmeden yönetilemez mi? Polis fonksiyonu yararlı mıdır yoksa zararlı mı? Kişi sürekli olarak şartlandırılır, kışkırtılır ve fişlenirse sonunda kendisinin çıldırmış bir mekanizma tarafından ezilmekte olduğunu görmez mi? Bernard Thomas, kutsal kitaptan bugüne dek Amerika'nın batı kıyılarından Sibirya'ya kadar uzanan bölgede geçen olayları eşine az rastlanır akıcı bir anlatımla politikayı bir casusluk romanı durumuna indirgemektedir. Ancak bu anıtsal eser tarihin büyük olaylarının heyecan verici birer tablosu olarak kalmamaktadır. Polis kışkırtması denilen bu kokuşmuş fakat görkemli sanatın mekanizmasını da büyük bir özenle açıklığa kavuşturmaktadır. 1. Bölüm. Doğruluğu kanıtlanmış bir yöntem. 1. Kısım. Jandarmalar ve hırsızlar.
Sana gerekli olan belki bende var, dedi B. Robert. Dürüst bir mal taşıyıcı bu.
Ne türde?
Bir sosyete kadını. Lüks otel yaşamı pahalıya mal oluyor. 30'larında başından bir aşk serüveni geçmiş. Yanlış yoldan dönmüş, anlıyor musun?
Anlıyorum, dedi Odisio.
İki adam Nis'in çiçek pazarına yakın bir kahvede arka salonunda alçak sesle konuşuyorlardı. B. Robert'ın teklifi sağlam gibi görünüyordu. Hem sonra Odisio ona güveniyordu. Davranışı, kostümlerinin biçimi sanki sahibiymiş gibi bir gece kulübüne girme tarzı ve gezdiği kızlar bunu kabul ettiriyordu ona. B. Robert 50 yaşındaydı. Görmüş geçirmiş bir adam güvenine sahipti. Hırsız, uğursuz takımı çevresinde denildiği gibi bir garsondu. Odisio birkaç saniye düşündü. Kendine ciddi bir tavır vermek, çok kolayca kabullenir gibi görünmemek istiyordu.
Dostlarıma bir danışmam gerek, diye karşılık verdi sadece.
İki adam ayrıldı ve Odisio danışmaya gitti. Kurmay takımının cevabı olumlu oldu. Adli sicili olmayan bir mal geçirici, dibi çift katlı valizler içinde 10 kilo eroini New York'a dek taşıma tehlikesini göze almayı kabul eden ve gümrüğü geçer geçmez malı kendi hesabına satmaya kalkışmayacağına hemen hemen emin olunan bir zulacı altın değerindedir. Madem ki Odisio garantiliyordu ve onun bir adayı vardı, görmek istiyorlardı. İlk randevu alındı, gizlice. Simiez'in Roma arenalarında turistlerin arasında buluşacaklardı. B. Robert bu fırsatta 26 yaşında bir karate öğretmeni olan Pierre Lahovari ile tanıştı. Bu genç eskiden Katanga'nın berbatları, yani ücretli askerleri arasında bulunmuş, fakat jandarmalar tarafından çok erken tutuklanmış ama sonra tekrar kötü yola dönmüştü. Aynı şekilde 37 yaşındaki hemen bütün alanlarda biraz iş beceren judo hocası Dominic Giordano da gelmişti. Bu kez havacılıktan, tarifelerden, New York'taki otellerden bir hayli laf ettiler. Federal Bureau of Narcotics'in soluk aldırmadığını da söylediler. Ondan sonraki görüşmede bir Robert, Kanye'sin eski bir muhasebecisi, emekli 60'ını aşmış Doğu Pirenelere Elne'ye çekilmiş olan Edward Guascari ile tanıştırıldı. O İspanya yanında anten işi görüyordu. Yine Saint-Jean'da Luz'da dalgıç olan 40'lık Joseph Eschar'da takdim edildi. B. Robert Gambet Bulvarı'ndaki bar lokanta Palladium'un eski sahibi Marcel Galvani'nin örgütünden memnun göründü. Çünkü sakin baba tavırlarıyla şebekeyi yöneten oydu. O denli az kuşkulanılabilir bir kimseydi ki Plan de Gatier'deki güzel villasından akşamları asla çıkmıyordu ve pek az olarak kişisel temaslar yapıyordu. B. Robert onunla tanışmaktan çok kıvanç duymuş gibi göründü. Galvani'nin üstünde başkaları vardı. Afganistan ve Birleşik Devletler'le temas edenler, fakat Fransa'da da bir kadın olan yüksek kişilikler, kaçakçılığa örtü işi gören bir şirketin genel başkan müdürü. Tüm bunları meydana çıkarmak oldukça güçtü. Ayrıca ekip beklenmesi gerektiği gibi hiç de geveze görünmüyordu. B. Robert da ancak pek gerekli soruları ortaya atıyordu. Meraklılar asla hoş karşılanmazlar. Oradan 200 metre ötede arabalara gizlenmiş olarak narkotik bürosunun adamları teleobjektiflerle silahlanmış halde her yeni yüzün fotoğrafını çekiyorlardı. B. Robert partiyi hayranlık verici bir şekilde yürütüyordu. İlk sorunlar bir kez çözülünce, özellikle yüzdeler üzerinde anlaşma olduğu zaman, yolculuğa aday kadını işin içine sokma anı geldi. François Ribéroy hoşa gitmeyi bildi. Uzun boylu, esmer, zarif, başından geçen bir aşk hikayesinin üzüntüsüyle kırılmış ve ancak serüvenin ürpertisinin hala heyecanlandırabileceği zengin kadınlardan gibi görünmeye kendini zorlamakta güçlük çekiyordu. Ürperme gerçekti, korkudan geliyordu, üzüntü doğru sanılıyordu. Sevdiği kimsenin uyuşturucu madde yüzünden en aşağılık duruma düşerek gözlerinin önünde öldüğünü görmüştü. Evet, o daha önce geçiş yapmıştı. 3 kez. Hayır, elbette çevresinde kuşkulu kimse bulunduğunu hiçbir zaman fark etmemişti. Üzerinde yalan söylediği tek nokta bu oldu. Fakat 3. geçişi sırasında nasıl yakalanmış olduğunu, narkotiğin adamlarının güzelliğini cezaevinde solmaya ya da kendilerine yardım etmek arasında seçmeye nasıl bıraktıklarını, en sonunda onların kanıtlarıyla iyice inandırılarak nasıl ajan 007.92 olduğunu anlatsaydı, sonuç besbelli acı verici olurdu. François Ribéroy yeni mesleğinden zevk almış mıydı? B. Robert'ın ayak izi üzerinde kaçakçılar arasına sızarak cürümle savaştığı ve batılları korkunç bir afetten kurtardığı bilincine sahip miydi? Birçok gazetecinin tanıttığı gibi ondan iyi bir dövüşün başını çeken gözü pek bir şövalye olarak söz etmek gerekir mi? Seçme olanakları kuşkusuz sınırlı bulunuyorlardı. Şu da düşünülebilir, cezaevinde küflenmemek için serserilerce maskesinin düşürülmesi, ırzına geçilmesi ve uğursuz bir gizli köşede tepelenme tehlikesini elbette göze alması gerekiyordu. Narkotik bürosunca tutulan kışkırtıcı ajanın bu rolü ne kendi isteğiyle ne de büsbütün isteksiz olarak yaptığı söylenebilir. Polislerce sıkı sıkıya elde tutulan gerçek gangster B. Robert için zora dayanan ilişkilerin kendisini onlara bağladığı daha açıktır. Polis tekniklerinde duygusallığa pek az yer vardır. 25 Nisan 1970, François saat 12.05'te New York'a kalkan 25.061 sayılı uçağa bindi. Elinde içinde 10 kilo toz bulunan dibi çift katlı 2 valiz tutuyordu. Gümrüğü güçlük çıkmaksızın geçti. New York'a vardığında Commodore Oteli'ne gitmek için bir taksiye bindi. Uyuşturucu maddeler bürosundan ajanlar orada onu bekliyorlardı. Yükü gözden geçirdiler. Gerçekten eroindi. François kararlaştırılmış koda göre satışla görevli çetenin üyesi Jacques Opetti ile telefon teması kurdu. Adam Commodore'a geldi, valizleri Lucien Carballo Martinez ile kadın dostu Daniel Cochard'ın bekledikleri odaya geçirdi. Amerikan polislerinin işe karışmak için seçtikleri an buydu. Carballo Martinez o zaman Côte d'Azur üzerine verimli bir baskın yapmaya olanak sağlamak için yeterli şekilde konuştu. Başlıca işbirlikçileri ele geçirdiler ve işlem 24 ve 25 Temmuz 1970 tarihli gazetelerde büyük başlıklarla verildi. Bundan sonra 15 Şubat'tan 19 Şubat'a kadar süren duruşma sırasında ne B. Robert öbür adıyla polisin değerli yardımcısı diye nitelenen Robert Lugier'e ne çok tatlı işbirlikçisi François tanıklık etmeye geldiler. Elbette gizlilik ve güvenlik nedenleriyle. Aslında uygulama pek beylik hale gelmiş olduğundan kimse amaçlarına daha iyi varmak için uyuşturucu maddeyi ajanlarından biriyle, kendisi de eski bir kaçakçı olan François ile geçirttiği olgusu üzerinde diretmedi. Düşünülmesi güç olmayan baskılar sonucunda haber verici olmuş bulunan, pişmanlık getirmiş ya da getirmemiş bir kötülükçü adamı B. Robert'ın hizmetlerinden yararlandığı üzerinde durmadı. Oysa bu iki kişi kendilerini kullananlara haberler vermekle yetinmedi. Emir üzerine kaçakçılara karşı daha iyi dönmek için onların suç ortakları oldular. 15. Louis'nin polis generali aşağılık işleri için serserileri kullandığından dolayı kendisini kınayanlara "Bu mesleği yapmaya hevesli, namuslu insanlar bulunuz bana" karşılığını vermiştir. Aykırı düşünce kabul edilir ama can sıkıcıdır. 15. Louis'den beri polislere diplomalar vermek, onların durumlarını, ahlak düşüncelerini, yeteneklerini ve ellerindeki teknik araçları düzeltmek boşuna olmuştur. Cürümü meydana çıkarmanın en iyi yolu caniler arasına karışmak ve haber vericiler kullanmaktır. Bu bazen uzmanları dramın aktörleri olmaya götürür. Şüphelileri suçüstü yakalamak için kendileri kontrollü bir kötü vurgun düzenlerler. Bu türden hırsız ve polis oyununda jandarmalar hasmı daha kolay ele geçirmek için hırsız rolü oynarlar. Toplumun yasalarına karşı meslek olarak hile yapan kimseleri olay üzerinde yakalamak için hile yaparlar. Başka deyişle yasa adına kendilerini geçici de olsa yasa dışına koyarlar. Her birimize eşitçilikle uygulanabilen kurallara saygınlık göstermek için kendilerini kuralların üstüne çıkarırlar. Ele vericilerden, pasif tanıklardan, gizli büyük kulaklardan, kışkırtıcı ajanlar halini alırlar. Böyle uygulamalar genelleşirse bütün toplum için karıştırıcı, birkaç anlama çekilebilen, kaygılandırıcı, tehlikeli bir durum doğar. Ama yine de bazı titiz demokratlar tarafından yerden yere çalınsa da yöntem yararlılığını göstermiştir. 1678 yılının sonuna doğru ufak tefek bir avukat Üstad Perrin, kadın tercisi olan Vigro adlı birine yemeğe çağrıldı. Toplantı neşeliydi ve şarap su gibi akıyordu diye anlatır Franz Frank Brentano, Zehirlerin Dramında. Burada başkaları arasında bir silahşörü sendeletecek ağzına dek dolu Burgonya kadehlerini devirerek kahkahadan boğulan şişman, güçlü kuvvetli, dolgun yüzlü bir kadın vardı. Adı Marie Bost'tu. Bir at cambazından dul kalmıştı. İskambil falına bakardı. "Altın değerinde bir meslek!" diye bağırdı. Grand Hulu Caddesi'ndeki çatı katım konuksuz kalmaz. Düşesler, markizler, prensler ve senyörler. Sonra bir sır söyleme tonuyla ve yine de herkesin duyabileceği yüksek bir sesle şunları söyledi. "Daha 3 zehirlenmeden sonra servetimi yapmış olarak işten çekiliyorum." Konuklar kahkahayı bastılar. Bu şişko kadın dayanılmaz bir maskaralık ustasıydı. Fakat doğa Üstad Perrin'e kuşkucu bir karakter vermişti. Yemek biter bitmez olayı polis şefi yüzbaşı de Grey'e, 14. Louis tarafından atanmış, Paris'in asla sahip olmadığı 1. polis müdürü ve çirkinliği Machiavellizmine eşit olan Nicolas Gabriel de Reyne'nin gözde yardımcısını anlatmaya koştu. Uzun zamandan beri kendisi de sağlam bir beceriklilik ünü kazanmış olan de Grey, avukatın anlatışına hiç gülmedi ve kollukçulardan birinin karısını kocasından yakınmaya falcı kadına gönderdi. "Kocanız sizi çok mu sıkıyor?" dedi Mary Boss sahte müşterisine. "Birkaç gümüş parayla beni tekrar görmeye gelin, bunu belki yoluna koyabilirim." Kollukçunun karısı kararlaştırılan parayla tekrar geldi. İnsansever falcı kadın başkaca tedbirler almaksızın müşterisine iyi şans dileyerek ufak bir zehir şişesi verdi. 10 dakika sonra kollukçu şaşkın bir halde şişeyi elleri arasında tutuyordu. Hemen de Grey'e haber verdi. O da La Renier'e bildirdi. Beriki için gönül alıcı iskambil falcısını tutuklatmaktan başka yapacak bir işi yoktu artık. Biraz sorguya çekilen kadın itirafa başladı. Suç ortakları arasında Voisin denilen Mon Voisin'in dul karısı, ebe, çocuk düşürtücü, geleceği okuyan falcı ve kendisi de küçük kalıtım tozu yani zehire güzelce böyle diyorlardı, şişeleri dağıtıcısı Catherine Deschayes'in adını saydı. Voisin kadını da tutuklandı, işkenceler altında konuştu. O denli konuştu ki tırnakları söküldükten ve kemikleri kırıldıktan sonra onu diri diri yakmakta acele etmek bile gerekti. Sadık müşterileri arasında sarayın en büyük isimleri Vendôme Dükü, Clermont Lodev Markisi, Lüksemburg Mareşalı, Bouillon Düşesi ve özellikle aşk düşkünlüğü yüzünden rahatsız edici rakip bir kadını ya da belki de kralın kendisini ortadan kaldırmayı tasarlamış olan 14. Louis'nin resmi metresi Montepon'da vardı. De Grey ile Lorraine görevlerini yetkiyle yapmışlardı. Onların tuzakları sayesinde Paris iki usta cani kadından kurtulmuş bulunuyordu. Onlar kutlamalar bekleyebilirlerdi. Gerçekten majesteleri açıklamalardan ürkmüştü. Skandal çok genişti. Olay üzerine sessizliği sürdürmesi ve kimseyi tedirgin etmemesi gerekti. Sanki Marie Boss ile La Voisin hiçbir şey dememiş ve hiçbir şey geçmemiş gibi oldu. Polisler bu dünyanın büyükleri lekelendiğinde sık sık olduğu gibi zaferlerinden yoksun edilmişlerdi. Bundan bir acılık kaldı onlarda, ancak terfi ettirilerek susmaları sağlandı. 23 Mart 1832'de eski kürek mahkumu François Vidocq, güvenlik müfrezesinin birinci şefi Barrière de Fontainebleau'daki lokantacı Schmid'in yanında bitiverdi. Onu hemen Gentilly'deki polis komiserliğine götürdü. Lokantada ertesi gün bir hırsızlık yapılması gerektiğini açıkladı. Bundan dolayı bir jandarma kalabalığı hanın mahzenlerine ve özel odalarına yerleşti. Vidocq'un öngördüğü saatte hırsız takımı gelince onları iş üzerinde yakaladılar. Onlara tam olarak bir kapıyı ve bir yazı masasını kıracak vakit bırakıldı. Dava ondan sonraki 30 Eylül'de başladı. ''Bu bir tuzaktı.'' diye bağırıyorlardı avukatlar. ''Müşterilerimiz dürüst, namuslu işçiler sürüklendiler. Bir hırsızlık yapmalarını onlara kim öğütledi biliyor musunuz? Vidocq'un bir ajanı.'' İşte şimdi gözden düşmüş olan ve yerini tekrar ele geçirmek için bu parlak baskına güvenen eski güvenlik şefi sanık durumundaydı. Serüvenci mesleği boyunca çok düşman kazandı. Geçmişi onu kusur bulunabilir kılıyordu. Mevkiini haklı göstermek için adımlarının altında suçlular yaratıp yaratmadığını soran kimselerce çok eleştirildi. Brest kürek mahkumları yerine gönderilme cezası gerekçesiyle bir kontratla polis müdürlüğüne her ay belli bir sayıda kötülük yapan adam göndermek gerekti. Uzun zaman ona diyorlar. İhtiyaç duydukça kışkırtmalarıyla o kötü caniler yaratmak alışkanlığına kapılıp niçin böyle davranmamış olsun? Geri dönen krallığa çıkar bağlılığı, gerçek ya da varsayılan başarıları, onun yerine başkası konamaz bir kahraman yapmaya giden anılarının yayınlanması saldırılarını 10 kat arttırmıştır. Louis Philippe'i hırpalayan muhalefet onda o denli güzel bir polemik bahanesi bulmuştur ki, hükümetin kendisi bile ürkerek ve sıkılarak ilk fırsatta bu etkili ama fazlalık eden müttefiki salıvermeye hazır gibi görünür. O halde Vidocq kendini yalnız savunmak zorundadır. Bunu da uyguladığı yöntemleri inkar etmeksizin yapar, onları üstüne alır. ''Bu gibi adamlar kışkırtılmaz.'' diye bağırdı. Ya da bu kelimenin kullanılması o denli isteniyorsa, bunlar kışkırtılmaktan başka şey beklemezler. Tek kaygıları kendilerini iyi bir dalaverenin içine, girişilecek bir işe sokturmaktır. Meslekleri çalmak ve öldürmek olduğundan sizin kışkırtma dediğinizi dilenirler. ''Çünkü'' diye devam ediyor, sanıklar savunmanın bize tasvir ettiği gibi namuslu işçiler değillerdir. Fakat profesyonel kötülük yapanlardır ve çağdaş polisin elektronik fiş kutusu değerindeki belleğini kullanarak onların geçmişteki marifetlerini sayıyor. Dolandırıcılık, kapı kilit kırma ile hırsızlıklar, çeşitli cinayetler, kaçmalar.'' Savunma parlaktı. Suçlayıcının kanıtlarından başka kanıtların yokluğuna rağmen jüri üyelerini inandırdı. Widok kısacası pek basit bir felsefeyi sergiliyordu. Onun için toplum pek farklı iki kategoriye ayrılıyordu. Namuslu insanlar ve öbürleri. Birinciler namuslu doğarlar, hiçbir şey onları değiştiremez. Bu onların şansıdır. Doğuştan kötü yolda olanlara karşı ise bütün yöntemler iyidir. Anılarında da şunları yazmıştır. Hırsızlık konusunda kışkırtmanın mümkün olacağını sanmıyorum. Bir adam ya namusludur ya değildir. Namusluysa hiçbir telkin onu suç işlemeye yöneltecek güçlü olamaz. Öyle değilse onun için fırsat çıkmamıştır sadece. Bunun er ya da geç önüne çıkacağı apaçık değil midir? Kesin olarak engereğin önüne üzerine zehrini boşaltacağı bir kumaş parçası atmanın bir kötülük olacağına beni asla inandıramazlar. Fakat caniyi tam olarak nasıl tanımalı? Widok bunu belirlemiyor. Meydana çıkarma hayatta romanlarda olduğu gibi pek kolay yapılamaz. Çünkü romanlarda kötü adam ipe çekilecek tipte karanlık görünüşlü bir kimse olarak tasvir edilir. Ve özellikle demokratik bir rejimde düzen uzmanı için varsayım olarak konulması güç olan şu ilke, talihlileri her kovuşturmadan, haklı olanından bile sınıflarının korunmuş tuttuğunu kabul etmeksizin, yurttaşların niteliğini kontrol etmek için tek bir yöntem kalmaktadır. Onları birer birer sınamak, onları kışkırtmak, aldatma karşısındaki tepkileri yalnız her birinin niteliğini açığa vurmaktadır. Gerçekte yöntem daha eskidir. İnsan genellikle inanamaz. Hatta tanrı bilimine değgin bir temeli vardır. Dünyaca ünlü ilk kışkırtıcı ajan şeytandan, Eyüp'ün kitabının ön sözünde Yehova'nın bakanlar kuruluna katılan o ilginç kişilikten başkası değildir. Yehova görünür görünmez şöyle der. ''Hizmetçim Eyüp'e dikkat ettin mi? Yeryüzünde benzeri yoktur, doğruluktan ayrılmaz, hak tanır, tanrıdan korkan ve kötülükten çekinen bir insan.''
Fakat şeytan kuşkucudur.
Eyüp Tanrı'dan hiç için mi korkuyor diye karşılık verir. Onun önüne, evinin önüne, mülkünün çevresine bir çift dikmedin mi? Onun bütün girişimlerini, ülkede kaynaşan sürülerini kutlu kıldın. Fakat elini uzat. Ve kışkırtma burada başlıyor. Mallarına dokun. Sana and içerim ki yüzüne karşı seni lanetleyecektir.
Olsun der Yahova şeytana, bütün malları senin gücün altındadır, yalnız onun üzerine el uzatmaktan sakın. Ve şeytan Yahova'nın toplantısından çıktı. Eyüp'ü mahvetti, göçebe yağmacı bir kabile onun sürülerini kaldırıp götürür. Tanrı'nın ateşi kuzularını ve hizmetçilerini yakar, çölün rüzgarı evini oğullarının ve kızlarının üzerine yıkar, onlar ölürler. Şeytanın başarısızlığı.
Bütün bu mutsuzluk Eyüp'ün Tanrı'ya karşı hiçbir küstahlık yapmasını sağlamaz.
Şeytan o zaman Yahova'nın toplantısına döner ve ikinci bir kışkırtma yapma izni elde eder.
Elini uzat, kemiklerine ve etine dokun diye teklif eder. Sana and içerim ki yüzüne karşı seni lanetleyecektir.
Fakat Eyüp ayalarının tabanından başının tepesine dek çok acı veren onulmaz yarasına karşın bir isyan sözü söylemedi. İkinci ve son başarısızlık. İçten olalım. Eyüpler pek az bulunurlar ve şeytanın Yahova'ya karşı bahsini kazanması için hayli şansı vardı. Çünkü İncil'in öyküsü din dışı terimlerle değiştirilirse, şeytan bir devlet şefi, Yahova'nın titiz ve mantıklı İçişleri Bakanı olduğunda, devlet adına sözü geçen bakan tarafından iflas ettirilmiş mülk sahipleri, aynı usulle öldürülmüş çocukları, onların bedenlerinde bir yasa temsilcisinin göz yaşartıcı bombasından ileri gelme bir deri hastalığı, nedenli bulunur da sosyal düzene karşı kim başkaldırmaz? Gerçekte Eyüp'e uygulanan kötü davranışlar ancak mistik olgunluğun bir araştırmasının anlatımı içinde haklı gösterilir. Bütün yurttaşları aynı sınamalar altına koymak, onlardan benzeri fakat bu kez pek ayrı amaçlı bir olgunluk beklemek olur. Tanrısal yasalar karşısında değil, fakat kenti yönetenlere göre kesinlikle arı bir ruha sahip olmaları. Ona katılsınlar, hepimiz ona katılalım, bedence ve ruhça. Yalnız totaliter rejimler, bunu da daha ileride göreceğiz, ırkın ya da tarihin anlamının arılaştırılması adına bir devlet mistiğini işin içine sokmuşlardır. Vatandaşlarından bunu isterler. Elbette bunu elde edemezler. Çünkü ülkedeki yasama sistemi ne olursa olsun, kamu kurallarını çiğneme arzusunu hiç duymamış olmakla kim övünebilir? Dahası bir avuç Eyüp bir yana, eski günah çıkarıcıların belirttikleri gibi kim vicdanının basit mahkemesi önünde kınanması gereken bir namusluluk eylemi işlememiş olduğunu ileri sürebilir. O halde kötülük yapan adam kimdir? Kötü davranan biri mi? Tam olarak öyle değil. O daha çok belli bir dönemde ve belli bir ülkede kamuoyunun eylemlerini mahkum etmekte birleştirici bir adamdır. Uyuşturucu madde kaçakçısı dediğimiz kimse Afganistan'da namuslu bir afyon ihraççısı sayılır. Buna karşılık Kur'an'ın yasak ettiği bir içki olan şarabın bir ithalcisi orada korkunç bir cani diye kabul edilir. Bir adam öldüren? Akdeniz ülkelerinde şeref cinayetleri vardır. Korsikalıların vendetta yani kan davalarından söz etmesek bile rakibini öldürmeyen Kalabriyalı bir koca komşularınca pek kötü biri olarak yargılanır. Bir cana kıyıcı küçük kızların ırzına geçen, bu kuşkusuz tehlikeli bir canidir. Fakat bu daha çok tedavi etmek için zarar vermeyecek hale konulması gereken bir hastadır. Bir hırsız, burada amaca değiniyoruz. Cinsel sapıklarca işlenmemiş olan cinayetlerin pek büyük çoğunluğu kazanç yemiyle kışkırtılmıştır. Bu adli sicilleri kalın profesyonel gangsterler ya da miras için kaynalarını boğmuş ya da zehirlemiş ve hiçbir zaman kuşku altında kalmamış olanlar için doğrudur. Toplumlarımızda hayli hırsız olduğu da apaçıktır. Çünkü para bunlarda pek büyük önem kazanmıştır. Puta taparlık, dinsizlik, küfür, analarla çocukların, efendilerle kölelerin karşılıklı ödevleri, hoşgörüsüzlük, sefahat, fahişelik, tartılar ve ölçüler üzerinde aldatmalar, hatta yabancıya gösterilecek yol üzerindeki davranışlarla ilgili şeylerde pek sert olan Musa kanunları hırsızlara karşı hemen hemen hiçbir şey öngörmez. Çünkü çöldeki 40 yıllık kalış sırasında insanlar çok şeye sahip değillerdi. Bu halde her hafta ya da hemen hemen her hafta Batı demokrasilerinin gazetelerinde polisin hırsızları ya da kaçakçıları yakalamak için yasa dışı yöntemler kullanmış oldukları belirtilmektedir. Ama kimse buna isyan etmemektedir. Sırası geldiğinde haydutların kurbanı olmak korkusuyla ya da mülkiyet kavramına içten bağlılıkla eninde sonunda ayak takımına boyun eğdirmek için kullanılan yollara fazla dikkat etmeme düşüncesi de olanlar çoğunluktadır. Polise bu genel onamadan yararlanmaktan başka iş kalmıyor. Mesleğin yürütülmesi kolaylaşmış bulunuyor. Bazı hırçın mizaçlar toplumlarımızın adaletsizlikten örülmüş olduğu için protestoda bulunuyorlar mı? Yasal hırsızlar, çıkar düşkünleri, sömürücüler, her türden dalavericilerden dolayı o denli hırsızlar yok mudur? 20. yüzyılda aşırı eşitsizlikleriyle dağılmış olduğu şekilde mülkiyet bile bir hırsızlıktan başka bir şey midir? Polis için önemi yok. Onun görevi bu sorunları düşünmek değil, kamunun kurallarına saygınlığı sağlamaktır. Dilsiz dolayısıyla rıza gösteren kamuoyu kendini verebildiği düzen ve dolapları fazla denetlemezse çok daha iyi olur. Fakat burada bir sorun ortaya çıkıyor. Şu cümleleri yazdığımı düşünelim. Yaşasın hırsızlık, yaşasın hırsızlar. Düşüncemi de toplumun adaletsizliklerini açıklayarak geliştireyim. Kararsızları soygun çeteleri halinde toplanmaya yöneltirim. İşte ben suçluyum. Hırsızlıktan değilim ama hırsızlığa isteklendirmekten. Kitabımı bir İncil kabul edip ilk soygununu yapmış olan bir delikanlının odasında bu kitabın ele geçirilmesiyle hesabım tamamdır. Fakat benim suçum politiktir diye boşuna itiraz etmiş olurum. Bu kamu hukukuna ait değildir. Ben artık kamu hukukuna ait değilim. Şimdi suçluluğumun bu denli parlak bir tarzda ilan edilmemiş olduğunu düşünelim. Toplumun geleceği için önemli ve yıkıcı bir rol oynadığımdan, bununla birlikte beni henüz suç üstünde yakalama fırsatı çıkmaksızın yukarıda benden kuşkulanmaktadırlar. Beni kötülükçüler arasında sayma ve bu sıfatla bana öte yandan pek başarılı olan yöntemler uygulama eğilimi kuvvetli olacaktır. Niyet, düzen ve dinginlik görüşü noktasından kuşkusuz çok güzel olacaktır. Fakat bu şekilde polisler bırakılan karar yetisi onları benim yazgımın efendileri, hepimizin yazgısının efendileri, kentin hakiki yöneticileri yapacaktır. Onlar artık bireysel özgürlükleri sıfır noktasında sınırlamak gücünde olurlar. Polis kışkırtmalarının genelleşmesi ya da az olması bireye toplum içinde verilen az ya da çok büyük yerin belirtisidir. İşte bunun için sorun içimizden her biri için pek zihin uğraştırıcı niteliktedir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.